Ayrım 5, sayfa 55. 7. fasıl. İstanbul'da olan garip ve acayip tılsımları bildirir. Evvela Madyanoğlu Yanko asrında ve Vezendon kral devrinde ve Konstantin vaktinde İstanbul o kadar mamur olup insan deryası oldukta 7 iklimden tam usta mimar ve mühendisler ve ceri eskar ilminde kamil olanlar ve eski muallimler, tuhaf ilimlerde üstadlar her memleketten getirilip şehir halkının her türlü belalar ve semavi afetlerden muhafaza olunmaları için her üstad. İstanbul'un yüksek noktalarından 27 yerde 27 tılsımlar yaptılar. Soru işareti. Evvela Yağfur, Avret Pazarı denilen yerde bin parça beyaz ham mermerden minare gibi içi boş, merdivenli bir direk yapıp Madyanoğlu Yanko'nun Hindistan'ı, Loristan'ı, Moltan'ı deniz gibi askerle zaptetmeye gittiğini. Soru işareti. Askerlerin şekil ve resimlerini adı geçen direğin dört tarafına nakşetmiştir ki resimler adeta canlı zannolulur. Bu direğin en tepesinde yekpare beyaz mermer üzerinde bir yüksekçe yere bir peri çehreli heykel yaptı. Rivayete göre yılda bir kere bu heykel bir feryat koparıp yeryüzünde ne kadar kuşlar varsa o heykelin etrafında dönerken nice bini yere konup Rumlar yerlerdi. Sonra Konstantin zamanında bunun üstüne papazlar çıkıp bir düşman görülürse haber verirlerdi. Eskiden Forum, Dardakyus denilen Avret pazarındaki sütuna Arkadius sütunu denirdi. Bu taş 1. Theodos adına oğlu Arkadius 395-408 tarafından dikilmişti. 740 milat senesinde olan üzerinde Arkadius'un heykeli vardı. N.A. Zamanla Resul-i Ekrem'in doğuşunu haber veren büyük zelzelede bu sütun pare pare olup tılsımlı olması dolayısıyla yıkılmayıp günümüze kadar ayakta kalmış ve herkesçe seyredilmiştir. İkinci tılsım tavuk pazarındaki bin parça sütunudur ki kırmızı renkli son mermerden yapılmış 100 lira boyunda bir yuvarlak sütundur. Bu da zelzeli ile harap olmakla adam oyluğu kalınlığında çemberlerle sağlamlaştırılmıştır. Yapıldığı tarih İskender'den 130 sene evvel ve Fahri Risalet Efendimiz hicretlerinin 970 senesine gelinceye kadar 2390 yıl olduğu malumdur. Bu sütunun tepesinde bir sığırcık olduğu yukarıda bir münasebetle yazılmıştı. Avrupalıların kolon burgu, yanık direk dedikleri çemberli taşı Konstantin Roma'dan getirterek buraya diktirmiştir. İlk zamanlarda üzerinde güneşten kinayi olan Apollon'un heykeli vardı. Sonra Julianus ve Theodosius kendi heykellerini bunun yerine koymuşlardı. Alexius Komnenos zamanında düşen bir yıldırım hem heykeli hem de sütunun üst tarafını yıkmıştı. Manuel Komnenos zamanında tamir edilerek üzerine bir haç dikilmişti. Sonra bir yangında ateşin tesiriyle sütun parçalandığından şimdiki gördüğümüz şekilde demir çemberlerle bağlanarak muhafaza olunmuştur. Üçüncü tılsım, altı mermerde altı adet yüksek sütun vardır ki her birini eski hükemadan üstad rasatçılar yapmışlardır ki biri Kavala Kalesi sahibi Filkos hakimdir. O sütun üzerine tunçtan bir kara sineğin resmini yapıp her vakit o sinek timsalinden bir sinek sesi çıkıp İstanbul içine asla sivrisinek giremezdi. Dördüncü tılsım, saraçhane başında göklere uzanmış yekpare bir sütun üzerine bir beyaz mermer sanduka içinde büyük pozantenin. Bu taş Marsiyen sütunu adıyla meşhurdur. Direğin başlığı her ne kadar bizi tafsilat itibariyle Korent mimari üslubunu andırıyorsa da Roman kompozit üslubundadır. Yüksekliği şöyle böyle 10 metredir. 451'den 457'ye kadar imparatorluk eden Marsiyen'in de bir heykeli olduğu zannoluyor. Bu taş oradan geçen kızlardan bekaretlerini muhafaza edemeyenlere haber verdiği ve hatta 2. Justin 565-578'in baldızını duyurduğu için heykel o zaman kırdırılmıştır. Temel taşında Latince Principis Hans Statuam Cerne Lorumgue Terbovit Tatianus Opus yazısı okunuyor. Dilimizde buna kız taşı denir. N.A. Kızı gömülüdür ki karınca ve yılandan zarar gelmemesi için tılsımlı bir sütundur. Beşinci tılsım altı mermerin birinden ilahi Eflatun bir sivrisinek sureti meydana getirip İstanbul'a sivrisineğin girmesini yasak etmiştir. Hala tesiri vardır. Altıncı tılsım yine altı mermerin birinde Bokrat'a mensup bir leylek resmi vardı. Bu leylek rüzgarın çarpmasıyla ses verince İstanbul'da ne kadar leylek varsa hepsi ölürdü. hala İstanbul içinde leylek tutmaz ve yuva yapmaz. Fakat Eba, Eyüp ve Üsküdar'da çoktur. Yedinci tılsım yine altı mermerde Sokrat'a mensup bir horoz resmidir ki 24 saatte bir kere feryat edip bütün horozları uyarıp onlara yol gösterirdi. Günümüzde İstanbul'un horozları diğer şehirlerin horozlarından evvel nara vurup bütün uyuyanları güya namaza davet ederler. Sekizinci tılsım altı mermerde bir kurt resmidir. İstanbul koyunlarının sahralarda çobansız gezip kurt şerrinden emin olmalarına hizmet ederdi. Dokuzuncu tılsım yine altı mermerde bir sütun üzerinde tunçtan bir civan ve bir zamanın sevgilisinin birbirlerini kucaklamış durumda yapılmışlardır. Ne vakit şehir halkından bir karı koca kavga etseler, birinden birisi gelip o sureti kucaklarsa derhal barışırlardı. Onuncu acayip tılsım altı mermerde bir sütun üzerinde hakim Calinus beyaz mermerden iki suret yapmış. Biri bir pirifani, beli bükülmüş durur, onun karşısında bir bunak kadın ki deve dudaklı, asık suratlı bir ihtiyar kadın. İki katı olmuş durur. Bir er ile avret, karı ile koca geçinemeseler birinden biri o putları kucaklasa derhal birbirinden boşanırlarmış. İşte bu mermerler zelzeliyle yıkılıp yerde gömülüdürler. 11. tılsım Sultan Bayezid hamamının altında dört köşe bin parça bir yüksek sütun vardı. Yüksekliği 80 zira idi. Tavun, veba girmemesi için tılsım idi. Bu sütun durduğu müddetçe şehre tavun girmezdi. Bakta ki Bayezid Han hamam yapmak için o sütunu devirdiler. O zaman Sultan Bayezid'in bir oğlu Davut Paşa bahçesinde tavundan, vebadan vefat etti. Mezarı kapının içinde bir sofa üzerindedir. Bundan sonra İstanbul içini tavun kapladı. 12. tılsım Eğri Kapı yakınında Tekfur Sarayı'ndaki Mihalaki denilen hakim tarafından yapılan siyah maden üzerine tunçtan yapılmış bir ifrit tasviri idi ki yılda bir kere ateşler saçar. Onun ateşinden bir kıvılcım alanın ateşliği sağ oldukça sönmezmiş. 13. tılsım Zeyrek'te Yahya Kilisesi bitişiğindeki mağara idi. Her sene kışın zemheri geceleri olunca nice koncoloz denilen cadılar çıkıp arabalara binip dolaşırlardı. Seher vakti olunca yine hepsi adı geçen mağara içinde kaybolurlardı. 14. tılsım Ayasofya'nın güneyinde 4 adet beyaz mermerler üzerine Azrail, İsrafil, Mikail, Cebrail'in tasvirleriydi. Bunlar 4 tarafa yani doğu, batı, kuzey, güney dönük olarak konulmuşlardı. Yılda bir kere Cebrail suretindeki kanat çırpıp bağırırsa doğu tarafında bolluk olur derlerdi. İsrafil suretindeki bağırırsa batı tarafta kıtlığa ve pahalılığa delalet ederdi. Mikail suretindeki bağırırsa kuzey taraftan bir büyük kahraman çıkar. Azrail suretindeki bağırırsa bütün alemde taun veba çıkar diye itikat ederlerdi. Peygamberimiz zamanında olan büyük zelzele bunları baş aşağı etmiş. Yalnız hala sütunları Çukur Çeşme yakınında görünür. 4 tane mermer sütundur. 15. tılsım at meydanındaki milyon bar denilen bir yüksek sütundur ki yüksekliği 150 ziradır. Vaktiyle Bizanslılar ve daha sonra Osmanlılar tarafından at talimiyatı tahsis edilen bu meydana Bizanslılar hipodrom dedikleri gibi biz de onun tercümesi olan at meydanı demişizdir. Bazı tarihçiler Yeniçerilerin ortadan kaldırılmasının bu meydanda vukuğa geldiğini yazarlarsa da o meydan at meydanı değil et meydanıdır. Burası İmparator Septim tarafından yapılmış, Konstantin tarafından tamamlanmıştır. Konstantin hükümdarlığı zamanında şehirlerin her birinden birer kıymetli taş getirtip tepesine bir mıknatıslı taş koyup adı geçen taşları bir demir sütunun etrafına hendisece tanzim ettirmek suretiyle yaptırmış. Bu taşların sayısı 300 bin olduğuna göre Konstantin idaresindeki şehirlerin adedi 300 bine ulaşıyor demektir. Adı geçen demir mile dayanan mıknatıslı taşın sebebi demiri çekme hassası olup kıyamete kadar yıkılmaması için imiş. Mimarı da sütunun dibinde gömülüdür ki adı Odyarin'dir. Ayasofya'yı yapan mimarın oğludur. 16. tılsım yine at meydanında yekpare. Tek parça dört köşe kırmızı bu kalemin renkli bir taştır ki Madyanoğlu Yanko zamanında büyük bir üstad tarafından yapılmıştır. Bizim dikil taş dediğimiz Teodos sütunu milattan 1600 yıl evvel Mısır'ın Heliopolis, Güneş şehri, şehrinde dikili olan bir taşın yarısıdır. Yüksekliği takriben 30 metre ve kaidesinin tabanının eni 2 metredir. İmparator Julianus bu taşın Bizans'a nakli emretmişti. Ölümü dolayısıyla taş 30 yıl kadar Mısır'da Akdeniz kıyısında kaldı. Sonra 390'da 1. Theodos tarafından getirtilerek şimdiki yerine dikildi. Taban taşındaki Rumca ve Latince olan bir yazı. Yalnız Theodos yerde yatan bu dört çepeli sütunu diktirmeye cesaret etmiş ve bunu Proklos'a havale ederek 32 günde dikilmiştir mealindedir. N.A. 17. tılsım burma direktir. Bu direk üç başlı bir ejderha suretini gösterir. Başının birisini bir yeniçeri yiğidi kılıç ile bir vuruşta kırmıştır. O tarihte kısmen tılsımı bozulup İstanbul içine yılan, çıyan ve akrep gibi hayvanlar müstevli olmuştur. Yüksekliği 10 ziradır. Bu yılanlı sütun tunçtan yapılmıştır. Uzunluğu şöyle böyle 50 metredir. Birbirine sarılmış üç yılandan meydana gelmiştir ki başlarının üzerinde evvelce altından Apollon mabudunu gösteren üç ayaklı bir hayvan heykeli varmış. Sonraları kırılmış. Dünyada mevcut olan eski büyük eserlerin en mühimlerinden biri olan bu sütun, M.Ö. 478 sene evvel Yunanlı Pausanias ve Aristides'in İranlılar üzerine kazandıkları Platea başarısını ilan etmek için dev tapınağının önüne dikilmişti. Rumlar tarafından elde edilen ganimetlere dairdir. Konstantin yeni hükümet merkezini süslemek fikriyle bu sütunu Bizans'a getirtmiştir. 13. büklümüne kadar olan yerinde Salamin muharebesine katılan 32 kadar Yunan şehirlerinin isimleri vardır. N.A. Diğer 10 zira o Sultanahmet Camii yapılırken yer altında kalmıştır derler. Denize ait acayip tılsımlar. Evvela Çatladı Kapı'da Güngörmez Sarayı yanındaki bir tılsım vardır. Dört köşe bir sütun üzerinde bir dev suretidir ki ne vakit Akdeniz tarafından düşman gemileri görünse adı geçen tunç dev heykelinden bir ateş çıkıp gemileri yakardı. İkinci tılsım Kadırga Limanı'nda bakırdan bir gemi vardı. Yılda bir kere zemhiri geceleri olduğu vakit İstanbul'un sihirbaz avretleri o bakır gemiyle sabaha kadar deniz yüzünde yüzerek Akdeniz'i muhafaza ederlerdi. Hatta Fatih Sultan Mehmet'in zamanında o gemi ele geçti derler. Üçüncü tılsım, bir bakır gemi daha Tophane tarafında hazır imiş. Yine zemhirir gecesinde bütün sihirbazlar ve kahinler bu bakır gemiye binip Karadeniz tarafında sihir ile gezip muhafaza ederlermiş. Muaviye oğlu Yezid, Emevilerden Galata'yı zapt edip bu gemiyi parça parça etti derler. Dördüncü tılsım, Sarayburnu'nda tunçtan yapılmış üç başlı bir ejderha vardı. Akdeniz'den, Karadeniz'den ve Üsküdar'dan gelen düşmanlara bu ejder ateş saçıp bütün sandalları yakarmış. Beşinci tılsım. Yine Sarayburnu'nda 300 sütun üzerinde 360 türül deniz mahlukunun şekil ve heykelleri vardı. Mesela Hamsin ayında Hamsin balığı şeklinde olan suret ses çıkarsa, Karadeniz'de asla hamsi balığı kalmayıp hepsi İstanbul'a gelip kenara vurup bütün İstanbul halkı için hamsi balığı yiyerek geçinirlerdi. Altıncı tılsım, Erbain'de 40 gün çeşitli balıklar deniz dalgalanmadan tılsımların tesiriyle hepsi kenara vurup Rumlara ganimet olurdu. Bu tılsımlar Hazreti Peygamber'in doğduğu gece olan büyük zelzelede yıkılmıştır. Hala sütunları Sarayburnu'nda Selimiye Köşkü'nden ta Sinan Paşa Köşkü'ne gelinceye kadar deniz kenarına kaldırım gibi döşemişlerdir. Denizden kayıklarla geçenler görürler. Vaka sütunlar yıkılıp yerle bir olmuştur ama tılsımlı olan suretleri denize ait olup yine denize düşmekle yine tesiri icra eder. Bu yüzden her sene bin, nice bin renkli balıklar kenara çıkıp avlanırlar. İstanbul Kalesi'ni 24 mil deniz çevirmiştir. Her mil başında da birer şeye tesir eden tılsımlar vardı. Bu 24 mil denizi bir adam bir günde devreder ama o gün uzun gün olmalı. Yani 15 saat olmalı. Halen İstanbul'un doğudan batıya boylamları 15,5 saattir ve enlemi 5. iklimin ortasındadır. Onun için suyu ve havası latiftir. 8. fasıl. İstanbul şehrinin içinde ve dışında olan Allah yapısı madenler. Evvela İstanbul içinde Sultanahmet Camii'nin imareti altında bir büyük mağara vardı. Oradan Halık'ın hikmetiyle güherçili ve kükürt çıkıp ihtiyaç olduğu vakit çıkarırlardı. Allah'ın hikmeti gökten o mağaraya bir yıldırım isabet edip Konstantin asrında o ezanın yanmasından şehrin nice yerleri harap oldu. Sözün kısası bu mağara üzerinde ne kadar eski yapı, büyük bina varsa gökyüzüne ebabil kuşları gibi uçup parçaları Üsküdar tarafına, Salacakburnu'na ve Kadıköy'üne düştüğü mevcut eserlerden bellidir. Bir büyük parça da Fındıklı'nın kuzeyinde Çizmeciler Tekkesi önünde deniz içindedir. İstanbul'dan uçup oraya düştüğü muhakkaktır. İkinci maden İstanbul'un güney tarafında Yedikule'den yarım merhale uzakta. Kumboğazı denilen kale burnunda bir çeşit beyaz kum hasıl olur. Onun için Kumboğazı derler. Öyle incedir ki göz kuvveti fark edemez. İstanbul'un ve Frangistan'ın kum saatçileri kuyumcuları ondan elde ederler. Üçüncü maden Edirne kapısı dışında Davutpaşa bahçesi yakınında 7 yerde taş madeni vardır ki böyle bir Allah yapısı hiçbir diyarda görülmemiştir. 1000 yıldan beri günümüze kadar her gün 1000 deve, eşek, katır taş taşıdığı halde sanki deryada katre, güneşte zerre miktarı azalmamıştır. Çünkü Allah'ın emriyle her gün havadan bitmektedir. Ama Hızır madeni derler, Ayasofya'nın yapılması için Hızır getirdiğinden Hızır madeni derler. Güzel, koparılması kolay bir makbul taştır. Dördüncü maden, Eba Eyyübel Ensari kasabası yakınında, Ensari çamuru derler, macun gibi yumuşak bir çamurdur. Ondan çeşitli destiler yaparlar. Güya Mey adasındaki mühürlü toprak gibi güzel bir kokusu vardır. Ondan da bir kere saf su içen güya ağabey hayat içmiş olur. Beşinci maden Eyüp Sultan kasabası ile Hasköy kasabası arasında olan göl içinde dalgıçlar siyah bir çamur çıkarırlar. Bundan da çeşitli destiler, kaseler ve tabaklar yaparlar. Tuhaf bir çamurdur. Altıncı maden kağıthane mesiresi. Gezinti yeri denilen ferah verici gezinti yerinde baruthane çarklarını çeviren suyun geldiği yer ki Cendere Boğazı demekle meşhurdur. Orada bir çeşit eğir kökü çıkar ki Azaklı ve Gede şehrinde çıkanlardan çok daha şifalıdır. Yiyeni 1000 kere geğirtir. Tuhaf hastası vardır. Fakat çok azdır. Çoğu zaman su kaplumbağası onu yiyip yağlanır. Galata'dan Frenk tayfaları gelip adı geçen kaplumbağaları avlayıp bütün çeşitli hastalıklar için ilaç ederler. Doğrusu 1000 kere şifası görülmüştür. Yedinci maden kağıthanenin kuzeyinde Sarıyer adlı bir çeşit yoğrulmuş mis kokulu bir çamur çıkar. Ondan da desteler ve kaseler yapılıp tanınmış kimselere eşrafa hediye götürürler. Çok makbuldür. Sekizinci maden Karadeniz boğazı içinde Sarıyer kasabasında sarı renkli bir yüksek tepe vardır. Ta tepesine varıncaya kadar baştan başa bağ ve bahçedir. O yüksek dağın doğu tarafında deniz kenarına yakın bir mağarada halis altın madeni vardır. Ama Engirusi ve Pondokani ayarında halis altın vardır. Rum asrından ta Sultanahmet Han asrına gelinceye kadar 1000 yük akçe iltizam ile emanet olunur bir has maden idi. Defterdar Ekmekçizade Ahmet Paşa, cevheri ufak olup faydası az oldu diye kapattı. Hala işletilmez ama sultan tarafından ferman olunsa bir âlâ madendir. Kafi miktarda maden elde edilmesi mümkündür. Dokuzuncu maden Göksu denilen Hisar gezinti yerindeki bir çeşit taşlardan kireç hasıl olur ki kardan ve sütten beyaz bir kireçtir ki Rub-ı Meskun'da dünyanın insan bulunan 1/4 benzeri yoktur. Onuncu maden yine Göksu denilen gezinti yerinde kırmızı bir çeşit toprak hasıl olur. Ondan da çeşitli bardaklar, çanak çömlekler yaparlar. Fakat hakimlere göre bu toprağın destisinden saf su içen kanlı basur ızdırabından kurtulur. Defalarca tecrübe olunmuştur. 11. maden Üsküdar dağlarında bir çeşit köfeki kayağın taşı hasıl olur. Büyük ağırlıkta parça parça kopar, acayip taştır. Ekseriya mezarlıklar için kullanılır. 12. maden Tophane kasabası ensesinde Galatasaray'ı denilen Padişah Sarayı'nın altında eski İstanbul adıyla anılan demir madeni hasıl olur ki bütün dünyada eski İstanbul demiri diye meşhur olmuştur. Ama yerinden kimsenin haberi yoktur. Ta Vezendon denilen kral zamanında Hazreti Hızır Ayasofya mimarı iken onun yol göstermesiyle bulunup Ayasofya'nın bütün demir mühimmatı ve tavuk pazarındaki dikili taşın bendleri hep adı geçen eski İstanbul demirindendir. Ta ki Sultan Bayezid-i Veli asrında kolayca ele geçip hademeleri halis demir çıkarırlardı. Sultan Bayezid-i Veli derviş meşretli olduğundan bu madenlere her vakit gelip suyundan havasından haz ederdi. Birkaç kere de bilgili muallimler ile o adı geçen yerde yatıp birkaç defa o latif yerde Hazreti Risaleti peygamberimizi görmüş ve Hazretin öğretmesiyle orada bir dar-ı şifa, hastane ve ilim öğretmek için bir medrese yaptırmıştı. Her kim bu medresede bir kere Bismillah dese Kur'an tefsir eden ve hadis bilginlerinden ulu bir kimse olurdu. Sonunda padişah sarayı olup hademeleri ve gılmanlara delikanlılar tahsis olunup bugün bir padişah durağı olduğundan beri eski İstanbul demiri terk edildi. Fakirin gençliğimizde Şehit Sultan Osman asrında Kurşunlu Mahzen ile Topkapı arasında Dimişkihane karhanesi iş yeri vardı. Fatih Sultan Mehmet Han yapısıydı. Fatih adı geçen madenden demir madeni çıkarttırıp bu Dimişkihane'de kılıç yapan üstadlara çeşitli kılıçlar yaptırırdı. Hatta gördüğüme göre 4. Murad'ın kılıççı başısı Davut Usta adı geçen Dimişkihane'de çalışırdı. Kale dışında deniz kenarında bir büyük imalathaneydi. Sonra Sultan İbrahim'in tahta geçişinde Kara Mustafa Paşa'nın şehit edildiği sene devlet idaresine gevşeklik geldiğinden gümrük emini Ali Ağa adı geçen kılıç imalathanesini devletten alıp kat kat Yahudi evleri yaptırdı. Bu suretle Dimişkihane'nin de madeninin de adı sanı kayboldu. 13. maden insan unsuru yani Beldi-i Tayyibe. İstanbul yani Konstantiniyye kalesidir ki burada olan Adam Denizi ve Ademoğullarının dilber sevgilileri hiçbir ülkede yoktur. Şimdi İstanbul'da çoktur, hatta meşhurdur. Dünya yüzünde 1000 adam ölür ve 1001 adam doğup bir adam bir adamdan ürer derlerdi. İstanbul öyle büyük bir şehirdir ki İstanbul şehri içinde 1000 adam ölse yine adam deryasından omuz sökmez. Böyle bir gulgule-i Rum'dur. Onun için İstanbul'a İnsan unsuru madeni derler. Eğer bütün eserler, binalar, imaretler birer birer yazılsa bir cilt kitap olur. Yeri geldikçe Ali Osman Devleti'nde mamur yerleri bildiririz. Fakat Konstantin zamanında mamurluğu diğer Kayserler ve Betelise zamanında görmemiştir. Konstantin İspanya'da Rim Papa iken 100 sene yaşayıp ve kral olup İstanbul'u ele geçirdikten sonra Konstantin'in şöhreti 30 sene sürdü. Sonra tahtı ve her şeyi bahtsız vücudundan ayrılıp mezara gömdüler. Yerine İlyanos adlı pis biri tahta geçti. Bu İlyanos halkı sever bir kimse değildi. Yiyip içmeye, kötü işler işleme yoluna düşmekle bütün halk kendisinden tamamen yüz çevirdi. Bunun zamanında nice hükümdarlar ham tamaha düşüp İstanbul üzerine asker çekti. Kimi istila etti, kimi fethedemeden geri döndü. 301 sene bu hali üzere İstanbul için harp olup kanlar döküldü. Sonunda İskender'in vefatı tarihinde 882 sene sonra Hazreti Peygamber dünyaya gelip yeryüzüne belvele salıp 40 yaşında nübüvvete eriştikte Resul-i Ekrem'in hicretinden 17 sene sonra Mekke-i Mükerreme Kureyşliler elinden alınıp Şam-ı Şerif dahi fetholundu. Halid bin Velid ve Esved ve 70 bin seçkin sahabe dahi Şam fethinde mevcut idiler. Şam'ın sahibi olan Kayser Heraklios'a arz-ı mukaddeste barınacak bir yer kalmayıp nihayet kararı kaçmaya dönüp deniz gibi askerle İstanbul üzerine varıp ister istemez devletleri yıkılmış olan Yunanlılar elinden Kayser Heraklios Konstantiniyye İstanbul şehrini alıp müstakil kral olup şehri imara başladı. Fakat Mekke ve Medine taraflarında Hazreti Risalet Penah peygamberimiz günden güne Allah'ın emriyle Allah uğruna mücahit olup bizzat kendileri 28 gaza edip 9 gazada kafirle dövüşmüşlerdir. Mesela Bedir gazası, Uhud gazası, Hendek gazası, Beni Kurayza, Beni Mustalık gazası, Hayber gazası, Mekke gazası, Huneyn gazası, Taif gazası ve 19 gazada Resul-i Ekrem beraber gaza ettiler. Fakat sırf kıtal ve cenk ve kavga olmadan düşman itaat edip haracı kabul ettiler. Mesela Vedan, El Asir, Beni Süleym, Beni Süveyk, Gatafan, Necran, Beni Kaynuka, Hamrel Eşted, Zatürrifa, Bedrel Ahar, Beni Lihyan, Vadi Feret, Hudeybiye, Tebük seferleri sulh ile biten gazalardır. Fakat Suriye seferi odur ki Ensar mücahitlerinden Medinelilerden biri serdar olup 9 kere ve daha fazla sefer olmuştur derler. Siyer kitaplarında yazılıdır. Bu şekilde bütün eshab-ı kiram gaza malı ile doyup Resulullah'ın ümmeti günden güne zaferler kazandı. Hazreti Peygamber'e 40 yaşında nübüvvet geldi. Risalet müddetleri 23 sene ve aziz ömürleri 63 sene olup nübüvvetten sonra Mekke inkarcıları ile iyi geçinmek mümkün olmadı. Allah'ın emriyle Medine'ye hicret edip 10 sene Medine'de oturdular. İkinci sene oruç farz oldu ve kıble Kudüs'ten Mekke'ye çevrildi. Nübüvvetleri zamanında 30 bin kere açık mucizeleri görülmüştür. Cibril-i Emin Cebrail, Allah'ın izniyle yere 30.000 kere inip Resul-i Ekrem'in sohbetleriyle şeref bulmuştur. Bazı rivayetlere göre 27.000 keredir. Bizzat Resul-i Ekrem Enbiya'nın sonuncusu oldu ki üzerinde insan bulunan yerlerin dörtte birinde olan papazlara, krallara, kayserlere ve Betalise'ye, Mısır krallarına mektuplar ile elçiler gönderdi. Ağustan kavmi İslamiyet'i kabul etti. Acem, Bel, Buhara, Horasan ve Moskova'da. Hashtag soru işareti. Kavmi ve Lehistan'da da Lipka soru işareti. Kavmi ve İspanya'da Müptahil soru işareti. Kavmi hep Resul-i Ekrem'in tebligatına itaat edip İslam'ı kabul ettiler. Günümüze kadar onlar kafir diyarlarında mümin ve Allah'ın birliğine inanan Müslümanlardır. Mısır kavmi ile Konstantin halkı İslam'ı kabul etmeyip Resul-i Ekrem Mısır ve İstanbul'un fethi için ümmetlerini teşvik yolu nice sahih hadisler buyurmuşlardır ki yukarıda münasebeti gelince yazılmış olan sahih hadis Müslim ve Buhari'den ve Cami-i Sağır'dan yazılmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. Le tüftehannel Konstantiniyetü veleni mel emir emirüha ve leni mel ceyş, zalikel ceyş. Hakim'de dahi yazılıdır ve Konstantiniye hakkında nice hadisler vardır. Bu hadisi şerifleri seçme eshab-ı kiram hazretleri işitince, ah İstanbul'un fatihi ben olsaydım diye eshabın seçme büyükleri tamaha düşüp hazır dururlardı. Fakat el abdü yüde birü vallahu yukadirü, yani insan tedbirini alır, Allah takdir eder. Ta ki İstanbul'un vasıfları ile bütün eshab-ı kiramın kulakları doldu. Nihayet Allah'ın Resulü'nün rihleti, vefatı 63 yaşında Rebiyül Evvel'in 12. pazartesi gecesi vaki olup Medine-i Münevvere'de defnolundu. Ondan sonra hilafet makamına Hazreti Ebubekir, ondan sonra Hazreti Ömer, sonra Hazreti Osman, sonra Hazreti Ali, ondan sonra Hazreti Hasan, ondan sonra Muaviye oğlu Yezid'in eliyle şehit olan Hazreti Hüseyin geçti. Ondan sonra hilafet Emevi sülalesinden Muaviye'ye geçti.